Çünkü elatiklerin ileri sürdükleri varlık, yani bunu nasıl düşündüklerini kimse açıklayamaz. Ama her tarafı dolu olan ve hiçbir boşluk içermeyen bir küre. Bu sonlu küre üstelik. Yani Parmenides'in varlık dediği şey, varlık, yalnızca varlık vardır diyor. Biliyorsun değil mi? Yokluğun varlığını kabul etmiyor. Yani evreninde, onun düşündüğü dünyada ya da varoluşta tek bir belirlenim var. Başka hiçbir şey yok. Hiç. Sadece varlık var. Geri kalan her şey, varlık dışına düşen her şey. Tabii ki onu bizim kadar net söylemiyor. Yani yokluğunu söylüyor. Dikkat edin. Ama geri kalan görüngüler için yokluktur demiyor. Aradaki ayrımı görebiliyor musun? Varlık vardır, yokluk yoktur. Gerisi için fenomendir, görüngüdür. Yani şey demiyor, onlar için yokluktur demiyor. Yokluk olan yalnızca yokluk. Ha? Ne, kimden?
Fenomenden.
Fenomen çünkü görünen bir şey ve onu da bir şekilde sözünü etmek zorunda. Yokluktan söz etmesinin nedeni, şimdi yani onun her sorusunun nedenini şey yapamayız, bulamayız. Eğer yani şimdi varlıktan söz eden biri yokluktan da söz edebilir. Bu çok şey değil, yani anormal bir şey değil. Burada esas önemli olan şey, kafasında nasıl bir evren tablosu var ya da varoluş tablosu var, onu düşünmek. Ve yani sonsuz olmayan ve çok büyük olan, çünkü şey, sonsuz o deseydi şeydi, yani anlaşılabilir bir şeydi, daha kabul edilebilir bir şeydi belki, ama küresel bir varlık düşünüyor ve bu sınırlı bir şey. Oluş oluyor. Yani o bizim mantığımıza çok açık geliyor, çok yalın geliyor ve hiç problem taşımayan bir şey olarak geliyor. Çünkü eğer geri kalan her şey görüngüyse, oluş sürecindeyse, o zaman onların durumunu anlamak kolay. Çünkü oluş sürecinde olan şey varlık değil, yokluk da değil. Ve yine mesela
evet, lezzeti nerede mi?
Şu şeyden, yan ettiğim yerden.
Şu mu?
Hı.
Tamam.
Orada da biraz şey yaptı ama takılma yaptı.
Uzun söyledim
aslında. Evet. Şimdi Parmenides, ya elektriklerin üzerine tekrar şey yapmayalım, girmeyelim. Onlara dalarsak gerçekten o zaman öteki tarafa geçemeyiz, Atlantislere. Genel olarak hatırlayalım ve pek çok soru kafamızda kalacak. Yani hem onlardan alamayacağız, yani onların fragmanlarında yok bu sorulara ilişkin yanıtlar, hem de belki de biz kendi kafamızdan yanıtlamakta biraz zorluk çekeceğiz ve onları daha sonra bırakacağız. Yani şimdi elektrikler evreni tek bir atom olarak düşünüyorlar ve bu büyük bir atom ama sonsuz değil. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Heraklitos buna karşı çıkıyor. O daha tam bir formülasyon yapıyor. Yani onu gördük. Şimdi onu da atlayalım ve atomistlere gelelim. Atomistler de elektriklerle ilişki içindeler ve Demokritos'un Elea'ya gitti ve bir süre orada Zenon'un öğrencisi olduğu söyleniyor. Yani elektriklerin teorilerini öğrendiler. Şimdi bunlar her şeyi birbirlerini okuyorlar, tanıyorlar, öğretmen-öğrenci ilişkisine giriyorlar ve düşünceleri böyle bir, yani bütün ön Sokratik dönem dediğimiz süre 200 yıl. Burada çok sayıda şey var, düşünür var ve bunlar birbirlerinden haberdarlar ve birbirlerinden etkileniyorlar. Şimdi dikkate aldığımız bir noktada şeydi, düşünce tarihin, yani felsefe tarihinde düşüncenin gelişmesinin sürekli şey bir süreklilik gösterdiği, bu sürekliliğin anlamının ise şu oldu. Belli bir aşama, mutlaka bir temele gereksinir. Yani atomistler onları önceleyen bir sürecin üstünde ortaya çıkabilirler. Atomizm belirli olduğu için şeyde, onun öncesi de belirli olmak durumunda. Yani atomizm şeyden doğmaz. Thales'in suyundan doğmaz. Onun bir öncülü gerekiyor. O öncülü de Eleatikler. Yani bu yine mantıksal olarak biraz daha kolay anlayabileceğimiz şey. Çünkü Eleatikler biri varlığını ileri sürerken bunun karşıtı olan bakış açısı çokun varlığını ileri sürmek. Atomcular bunu yapıyorlar. Şimdi burada önemli noktalar var. Yani bu süreklilik konusunu algılamak önemli. Etkileşimi. Yani burada insan usulünün açılımını görüyoruz ön Sokratiklerde. Bu açılma, açınma, gelişme şey mi? Rastlantısal bir şey mi? Yoksa kendi içindeki ilişkilerini izleyebilmemiz olanaklı mı? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Şimdi Eleatikler böyle bir varlık çözümlemesi yaptılar ve arkasından yani ona tabii ki çok sadece atomistler tepki göstermedi. Yani pek çok bakımdan itirazlar geldi ama bunların içinde en doğrudan yani Eleatiklerin durumuyla konumuyla en doğrudan bağımsız olan bakış açısı atomistlerden geldi. Eleatikler biri savunurken atomistler çoğu savundular. Eleatiklerin hepsi aynı şeyi savunmadılar. Yani Parmenides'in uzayı varlığı sonluyken daha önceki Xenophanes için böyle bir şey söz konusu değildi. O sonsuz olarak alıyordu. Yani şimdi burada şeylerin bireysel düşünürlerin kendi kişisel şeyleri de var. Kaprisleri de var. Yani buna kapris denebilir çünkü yani her söyledikleri şeyin bir argümanı yok ve nasıl öyle düşündüklerini anlamak o yüzden olanaklı değil. Atomistlerin evreni sonsuz. Yani ona dikkat edin. Parmenides'in ki sonluydu. Şimdi şuradan onun fragmanlarını ben alayım. Şimdi kozmogoninin ne olduğunu biliyor muyuz? Bilen birisi varsa tanımlayabilir mi? Kozmogoni. Kozmoloji. Evren doğumu. Yani evrenin doğumu. Bu hemen hemen bunların hepsinin bir kozmogonisi var. Daha doğrusu kozmolojileri var demek lazım. Çünkü yani evrenin doğması bu arke durumuna yani arke ileri sürenlerin durumuna pek uyan bir şey değil. Ama evrenin şekillenmesi diye bir şey var. Onu kozmogoni öyle anlarsak o zaman bu şeylerde atomcularda açıklanması gereken bir şey. Yani orada bir kozmogoniden söz edebileceğiz. Ve şimdi atomcular için arke atomlardan oluşuyordu. Sonsuz çoklukta atomdan oluşuyor, değil mi? Yani şimdi her şeyi bundan türetecekler, bundan çıkartacaklar. Daha öncekiler kendi arkelerinden çıkarsama yapıyorlardı. Ve bu atomistler kendi atomlardan bunu yapacaklar. Şimdi bunu yapmak, yani bu çıkarsamayı yapmak biraz felsefe, yani çok fazla felsefi bir şey beklemeyeceğiz buradan, yaklaşım beklemeyeceğiz. Çünkü kendi, yani boşluklarını şeyle dolduruyorlar, düz uslanmamalarla dolduruyorlar. Bir kere atomlar konusunda ne düşünüyorlar onu bir hatırlayalım. Atomlar şey değil, tek büyüklükte olan ve değişmez bir türdeşlik gösteren bir çokluk değil. Sonsuz olduğunu kabul ediyorlar ama bunlar işte Demokritos'un yazılarında görüyorduk. Konum, konfigürasyon, yer, düzen gibi üç açıdan ayrılıyorlardı. Bir ayrım getirmiş. Hatırlarsınız yani o çok önemli değil ama o atomlar kendi aralarında birleşerek tekil şeyleri yapıyorlar. Cisimler, nesneler. Bunlar atomların birleşmesinden yapılıyor. Birleşme nasıl oluyor? Buralarda şey yok. öyle yanıtlar yok. Yani bunlar hepsinin açıklanması gerekiyor bu tür şeylerin, değil mi? Soruların bir şeyde, süreçte ve bu bunlar şey kalacak, yanıtsız kalacak. Bazılarını biz doldurmaya çalışacağız. Ama yani burada incelediğimiz şey bu evrenin oluşumu üzerine görüşleri, özellikle demokratik sahip olan görüşler şey değil. Daha çok enteresan, tarihsel ve çok az felsefi. Yani ama biz onun o sorunun içine şeyler getirebiliriz. Yani daha özel sorunlar getirebiliriz. O da şu olacak. Şimdi fragmanları da bu arada alacağız. Şimdi bunların iki öğesi atom ve boşluktu. Yani boşluğun neden gerekli olduğunu şey yapıyoruz, hatırlıyoruz. Çünkü bunlar devrimi, ilaçların tersine devrimi doğruluyorlar. Devrimin olması için elbette birden fazla öğenin olması gerekiyor. Atomlar hem sayıca ve hem şekiller açısından sonsuz deniyor. Duyularımızdan kaçacak kadar küçükler. Yani bunları biliyoruz. Şimdi burada şu var. Yani sorunu formüle etmek önemli. Daha önceki arkeler de ayrışmayı, açılımı başlatan faktör konusunda pek bir şey söylenmedi. Yani şimdi burada atomcularla bu soru belki de ilk defa çok ön plana çıkıyor. Devrimin kaynağı nedir? Bir düşünün. yani atomlar boşlukta deviniyorlar. Bu devrimin kaynağını sorgulayabilir miyiz? Atomların nereden geldiğini sormuyoruz. Çünkü arke aksiyomdu. Yani arke nedeni sorgulanamayacak olan. Eğer atomlar yaratılmış olsalardı o zaman bambaşka bir kuram ortaya çıkacaktı. Aslında o yaratıcının kim olduğunu sormamız gerekecekti. Ve orada dinde de aslında şey var. Aynı sonsuza gerilemenin birdenbire kesilmesi gibi bir açıklama var. Tanrı yaratıyor her şeyi dinsel bilinç açısından ve Tanrı'nın kökeni o arke gibi. Yani aradaki benzerliği görüyoruz. Bütün ön Sokratiklerin arkeleri ilksiz, sonsuz. Yaratılmış değil. Değil mi? Yani bu bunlarda hepsinde ortak olan şey bu. Yani bunlar mitoloji yapmıyorlar ve mitolojiye benzer taraflar var aslında, yok diyemeyeceğiz ama yine de kesin olarak mitoloji yapmadıklarını söyleyebiliriz. Şimdi devrimin kaynağı konusu. Yani burada aslında soru ortaya çıkıyor ve araştırma önem kazanıyor. Onu kendimiz de düşünelim. Yani özdekler, atomlar niye birbirlerine doğru deviniyorlar ya da aralarındaki o etkileşim kaynağı mı? Efendim? Olana mı kaynağı mı? O enerji nereden alıyorlar?
Big Bang'den alıyorlar.
Big Bang bir yaratılış kuramı. Yani Big Bang o daha çok dine benziyor. Yani bir yaratıcı var ve o şeyi yaratıyor. Big Bang'i başlatıyor. Big Bang'in başlatan bir neden olmak zorunda.
Atomlar kendi içinden deviniyorlar. Yani kendi enerjilerinden
deviniyorlar.
Enerjiyi
nereden alıyorlar?
İçinde.
Ona kim koydun ya da nereden? Nerede duruyor? Atom neresinde enerji duruyor?
Belki.
O zaman hem kendisi özdek hem başka bir şey. Hem atom.
Önermelerden biri de olabilir.
Ne olabilir? Ama biraz bana kalırsa.
Hı? Yani E eşittir MC kareye göre mi? Hem enerji.
Ama orada E ve M ve geri kalan her şey başka şeyler olarak alınıyor. Şey yok yani. Dediğim şey maddenin aynı zamanda şey olması, enerji olması. Onu düşünmemiz gerekiyor. Yani bu böyle bulutsu bir şey olarak, düşünce olarak kalmamalı, net olarak. En son, çünkü felsefe tarihinde şeye iniyoruz, temellere iniyoruz. Yani her şeyi sorguluyoruz. Uzay nedir, zaman nedir, özlek nedir.
Enerji madde, madde
enerjiye dönüşüyor. Evet. Şimdi burada tamam, biraz da bunu yani Demokritos'un açıklamasıyla bir araya getirmeye çalışalım. Çünkü o
kaynağı,
evet. Evet. O işte o kuvvetin nereden geldiğini açmamız gerekiyor. Yani kuvvet bunu ve felsefede biz bunu düşünceyle yapmak zorundayız. Kuvvet dışarıdan geliyor, şuradan geliyor, buradan geliyor, Tanrı'dan geliyor falan. Bunlar felsefi değil. Yani varsaymak da yeterli değil. Ama dediğim gibi burada, bu aşamada bunlar bol bol varsayım yapıyorlar ve onu yapmamaları biraz zor. Ama yine de tutarlı bir yapı kuruyorlar ve ona... Şimdi burada atomlara bu şekil ve büyüklük yüklüyorlar. Atomlara ağırlık yükleyip yüklememeleri özel bir nokta. Yani atomlar ağır mı değil mi? Burada ağırlık da kuvvetle ilgili bir kategori ve şimdi genel olarak bu atomistlerde şey yok. Yani eğer merak ediyorsanız internette bu konularda şey var. Yeterince metin var yani. Ya da daha ayrıntılı felsefe tarihlerinde fragmanları okuyabilirsiniz ama sanmıyorum yani öyle bir şeyin olabileceğini. O yüzden bu konuyu burada almamız şey olabilir, yeterli olabilir. Atomların şekilleri var, büyüklükleri var. Bu kesin, yani onu söylüyorlar. Ama şey konusunda, ağırlıklarının olup olmadığı konusunda şey var, bir belirsizlik var, çelişkili anlatımlar var. Yani kimi fragmanlara göre atomların ağırlığının olduğunu söylüyorlar, kimilerine göre sadece iki tanesine söylüyorlar. Nasıl karar vereceğiz? Pek şey değil, net değil. Yani ikisini de söyleyebiliriz. Yani şimdi...
Şekil var olması ağırlığı kendiliğinden getiriyor.
Şekli var. Ama işte bunları biz tasarımla çözemeyiz. Yani şekil var, büyüklük var ama ağırlık var mı? Ağırlık nedir? Ağırlık ve... Yer çekimi, bunlar aynı şeyler mi? Ayrıysa aralarındaki ayrım nedir? Bunları bilmemiz gerekiyor.
Aynı şey değildir.
Neden?
Yer çekimi, ağırlık, direnç, yer çekimi gösterdiği direnç, ağırlık farklı şeyler.
Kütle değil, ağırlık ve yer çekimi. Gravity ve weight. Schwere ve... Ve Almanca'dan sonra Schwere ve... Ve ağırlık ve yer çekimi. Almanca'da ikisi de aynı. Yani şivere hem yer çekimi hem ağırlık olarak kullanılabiliyor. Ama doğal dil bu ikisini ayırıyor. Yani yer çekimi ve ağırlık aynı şey olarak görünmüyor. Şimdi atomların yani bu atomcuların kuramında atomlar şekilli ve belirli şekilleri olan, büyüklüğü olan varlıklar. Dolayısıyla bunlar şey değil. Yine de yani gerçek olarak o bölünemez noktasına, bölünemez olması gerekiyor atomların. Değil mi? Ama bu şekilli olan ve konfigürasyonu olan yapılar bölünemez değil. Yani bu onların şeyi, tutarsızlıklarından birisi. Çünkü bölünebilir. Yani büyüklüğü olan her şey teorik olarak bölünebilir. Pratik olarak da bölünebilmesi gerekir. Ve yani bu atomistlerin evrenleri şeyden, küçük küçük moleküllerden oluşan bir şey. Şimdi çok ayrıntısına girmeyeceğiz yine ama... burada benzerler benzerleri etkiler, aynalar aynaları etkiler gibi bir ilke var. Bu ilke atomcularda çok şey. Çünkü şöyle açıklıyorlar, yani şu koltuk eğer belli atomlardan oluştuysa o atomların benzer olmaları gerekir. Yani o atomlardan oluşan kütlelerde ya da cisimlerde belli bir benzerlik, homojenlik algılıyorlar doğal olarak ve onu böyle açıklıyorlar. Bu da çok mantıklı değil. Evrenin oluşumunu kozmogoniyi nasıl yani kozmogonileri nasıl? Şöyle, atomlar sonsuz uzayda her yönde deviniyorlar, çarpışıyorlar diyorlar. Bu çarpışma sonucunda bir burgaç oluşuyor diyorlar. Çevrim. Burada şeyler, ağır olanlar ortada, hafif olanlar dışarı. Bunlar çok şey değil. Yani mitolojiye benziyor bir bakıma. Ama yine de yani tanrılarla falan açıklanmıyor mitolojik tanrılarla. Bir tür uslamlama şeyi var, çabası var. O yüzden onu mitoloji olarak bir tarafa atmıyoruz. Burada bu süreçte benzerler benzerlerin yanına geliyorlar ya da birbirlerini etkiliyorlar ve bir takım işte özdeksel ayrışmalar oluyor.
Hareketin kaynağı.
Hareketin devrimin kaynağı onlarda. Şimdi eğer atomlar sonsuz bir evrende sonsuz zaman içinde var iseler, onların devimlerinin kaynağını açıklamanın bir şeyi var mı? Anlamı ve gereği var mı? Nasıl yaratıldıkları sorusu ortadan kalkıyor değil mi? Sonsuzdan beri var diyorsak yaratılma sorusu ortadan kalkıyor. Kalkıyor mu? Ama devimi açıklıyor mu bu? Aristoteles'te ilk devindirici var. Kendisi devinmeyen ilk devindirici. Bu daha sonra tabii gelen, yani 200 yıldan sonra, uzun bir süre sonra gelen bir açıklama ve çünkü yani düşünceniz merak ediyor. Tamam, özdek var, atom var, sonsuzdan bu yana var. Bu da kabul edilebilir bir şey. Ama bu nasıl bilime başladı, nasıl şekillendi ve yani şimdi bir şey var, ona dikkat edelim. Leikipos'tan kalan tek fragman evrende hiçbir şeyin şansa bağlı olmadığını ve her şeyin zorunlu olduğunu söylüyordu. Bu zorunluluğun kabul edilmesinin yine onlar tarafından çok fazla ileri götürülmeyen bir takım çıkarsamaları var. Yani zorunluluk kabul edilirse belli şeyler de onunla birlikte geliyor. Bunları da ama en azından bu atomcular kendi tablolarını, evren tablolarını oluştururlarken bu kendi ilkelerini dikkate almak zorundalar. Yani bütün bu süreci zorunlu süreci olarak açıklamak zorundalar ve onu yapıyorlar. Ama tabii ki niyetleri öyle olsa da bütün açıklamalarının o tutarlı bir zorunluluk gösterdiğini söylemek için. Yani kurgulara başvuruyorlar dediğimiz gibi. Burgaç, o burgacı görmüş değiller. Büyük olasılıkla nehirlerin falan ya da rüzgarın burgacını görerek onu kozmogonilerine uyguluyorlar. Ama bir tutarlı yapı elde etmeye çalışıyor. Daha sonra Descartes'in yaptığı şey de o. Ya da işte görelilik kuramını savunan ya da kuantum kuramına göre. Yani bir takım öncüler alıp fizikçiler ya da düşünürler. Bunlarla kozmogoniler, kozmolojiler oluşturmaya çalışıyorlar ve yani Big Bang bir kozmogoni. Belli datalar var. İşte evren fiziksel gözlenen evren sürekli olarak genişliyor. Öyleyse bu başlangıçta tek bir noktadan türemiş olur. Bu bir kurgu ve bunu destekleyen şeyler var, bulgular var ama çürüten bulgular da var. Yok mu? Yani sürekli genişleyen bir evrende birbirine yaklaşan kütlelerin olmaması gerekir. Ama çok muazzam galaksi öbekleri bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar, birbirlerinin içinden geçiyorlar, onu da saptıyorlar. Ve bu şeye uymuyor. Şimdi yani bu konu hala şey değil, bugün de yanıtlanmış değil. Sadece yanıt önerileri var.
Hı?
Devrim kaynağı ve ona göre de kozmogoni. Şimdi devrimin kaynağı konusunda şeyimiz var. Yani atomu ya da özdeyi düşündüğümüz zaman burada buraya evet devrimi nasıl getireceğiz? Yani bunlar atomları düşünüyorlar ve boşluğu düşünüyorlar. Elektriklerin tersine burada devrim olanağı var. Çünkü Parmenides'in o birinin içinde herhangi bir şey nasıl devinir onu açıklama şansımız yok. Çünkü plenum diyor Parmenides kendi birine ve o doluluk içinde herhangi bir cismin, insanın ya da bir başka bir şeyin hareket etmesi, yer değiştirmesi şey olası değil, olanaklı değil. Ama bunlar için yani o Parmenides'in biri minnacık bir atoma dönüşüyor. O atom tabii tek bir atom diye oldu. Çok sayıda atom ve bunlar boşluklarla birbirine. Ya boşluğu kabul eder etmez bir sonsuz çokluk konutlaması, postülası şey olası yani olanaklı oradan geliyor. Devrim bunlarda açıklanabiliyor. Şimdi zaman yani zamanı çok bilinçli bir faktör olarak kattıklarına dair bir fragman görmedim. Bak hatırlamaya çalıştım. Herakleitos'ta zaman ilk yaratılan cisimdi. Öyle bir fragman var. Ama şeyde bunlarda yok. Yani zaman konusunda öyle bir şimdi ne olacak? Zamanı boyut yani devim demek zaman demek. Yani zaman olmadan devim olanaklı değil. Ama elektrikler için. Zaman yok elektrikler için. Ya da fenomenal bir şey zaman. Yani etmeleri gerekir. Yani ama arke olarak kabul etmiyorlar. Arke olarak kabul ettikleri sadece atom ve boşluk. Yani uzay da demiyorlar ama boşluk uzay olarak anlaşılabilir. Hiçlik. Yani orada fragmanı hatırlarsanız olmayan diye çeviriyorduk onu. Ya da yokluk diye çeviriyorduk. Ya da hiçlik denebilir. Ve kesilemez olarak. Atomos. A, olumsuzluk eki. Kesilemez olarak. O yüzden o sözcük onla, yani o kavram onlara yükleniyor. Kavram, o kavram da şey. Onun diyalektiğini fazla irdelemiyorlar. Yani ya atomcularda çok fazla eksiklik var. Sadece şeyleri ilginç, düşünme tarzları ve onlara ya bir de her şeye rağmen o yani bugün modern fizik atom kuramı üzerine dayanıyor ve bu atom sadece simgesel olarak onlara bağlanan bir sözcük değil. Aslında genel olarak düşüncenin kendisi atomcularda var. Demokritos ve Leikipos'ta. Şimdi devrimin kaynağı yani o evet. Evet. Evet. Evet. Öyle diyorlar. Yani boşluk. Evet. Şimdi öyle o kadar net söylemiyorlar. Yani şurada fragmanları var. Onu görelim hemen. Tomcular. Leikipos dedi yanılmıyorsam o. Yani varlık olan ötekine yokluk. Doluk ve boşluk olduğunu ileri sürerek birine varlık, ötekine yokluk diyorlar. Boş ve seyrek olan. Yani şimdi bu seyrek olan bir şeyin özdeksel olması gerekir. Eğer seyrek sözcüğü tam olarak onların kullandıkları ve düşündükleri sözcükse o zaman seyrek ancak özdeksel olabilir. Yani bir boşluğun seyrekliğinden söz etmek çok şey değil, mantıklı değil. Yani bunlar var olan her şeyi fiziksel olarak düşünüyorlar. O şey önemli. Bu Aristoteles'in metafiziğinden bir aktarma. Aşağıda İngilizce işte var. Şimdi devrimin nedenini düşünmeye başlıyorum tekrar. Evet.
Ve sabit olduğunu düşünüyorlar. İşte hiçbir şey değişemez.
Değişmiyor. Atom bölünmüyor onlar için.
Yani değişmediğine göre devrimi nasıl açıklayabilirsin
ki? Ama bir atom
zaman bir kavram da olsun.
Zamanı yatsımıyorlar.
Yani, evet.
Ama
yani, o zaman
Ha. Şimdi onlar atomların birbirleriyle birleştiklerini, kancalar, popçalar falan o tür şeyler söylüyorlar. Tutunduklarını, yapıştıklarını birbirleriyle benzerim. Hı? Devim. Devinim, devim. Yani bu onu kabul ediyorlar. Devimi yatsımıyorlar zaten. Elastiklerin yatsıdığını yatsıyorlar. Yani elastikler devimi yatsıyorlar. Bunlar devimi doğruluyorlar. Ama devimin nedenini onu açıklamıyorlar.
Bu da normal bir şey değil mi? Yani o zamanlarda bunu bilemezleri gayet...
Onları kızmıyoruz onlara. Yani tabii ki normal. Ama neden? Yani ya da açıklama girişimleri var mı? Ya da yazılarında, fragmanlarında o tür şeyler çıkar mı? Ona bakıyoruz. Yani tabii doğru haklısın. Efendim? Varlığın içine enerjiyi ya da ya kuvveti çıkarsamak, önemli olan kuvvet nereden geliyor ya da enerji. Enerji ve kuvvet ayrı şeyler, ayrı kavramlar. Burada daha yalın olan, özdeğe daha yakın olan kavram kuvvet kavramı. Force, craft. Yani enerji kuvveti kapsıyor diyebiliriz. Şimdi o yüzden ikisini iki kavramı da kullanabiliriz. Ben bir aralarında şey getireceğim, problem yaratacağımı düşünmüyorum ama yine de kuvvet dersek özdek ilişkisini daha yakın kurabilir. Yani şimdi bir özdek var, atom, bir başka atom var. Bu iki atomu birbirine tutunması için, birbirine yaklaşması için bir kuvvet gerekir. Yani bunlar ayrılar. Aralarında boşluk var. Kuvvetin çıkarsamasının buradan yapılması gerekir. Kuvvet olmadan bunları bir araya getirmek olanaklı olamaz. Ve o çıkarsamayı yapmıyorlar. Aristoteles de onun için onları eleştiriyor. Yani eksik olarak görüyor onları da ve normal yani onu yapmamaları. Ama yapılması gerekli ve bir süre sonra yapılıyor. Şimdi Alexander of Aphrodisias. Aphrodisias bu Türkiye'de değil mi? Aphrodisias ve Alexander şey yapıyor. Şunları söylüyor. Leucippos ve Demokritos atomların birbirleriyle striking, çarparak ve knocking, birbirine vurarak devindiklerini söyler. Ama devimin başlangıcının nereden geldiğini bunu söylemezler diyor. Yani bu konu sorgulanıyor. O Alexander sorguluyor. Yani daha net olarak İngilizce'de şöyle, doğal dünya için devimin başlangıcının nereden geldiğini sorgulamazlar diye. Söylemezler. That they do not say. Şimdi Demokritos birincil cisimlerin ya da katıların solid ağırlıklarının olmadığını ama buna göre ama sonsuzun içinde birbirlerine çarparak devindiklerini söyler diyor. Yani ağırlık olsaydı ağırlık devim kaynağı olabilecekti. Şimdi o dönemde şey var, yere doğru devim ya da aşağı doğru devim diye bir kavram var. Başka durumlarda da karşımıza çıkacak. Bu ağırlık denen şey ve o şeyi açıklıyor. Yani bir özek, merkeze doğru. Özdeğin kendini yerini yatsıma eğilimi var. Yani özdek kendi yerinde olmak istemiyor. Çünkü ağırlık var ve ağırlık onun o yer, olduğu yerde olmaması demek. Bu o zaman şeyi varsayıyor. Bir özek noktasını varsayıyor. Ama atomistlerin evreninde bir özek yok. Sonsuz bir evrende öyle bir orta nokta olamaz. Her taraf orta nokta. Ve o yüzden orada, şimdi burada problem, zorluk şu, benim karşılaştığım zorluk şu oldu, ağırlık. Yani bazı fragmanlar onu yatsıyor. Mesela biraz önce okuduğum fragmanda olduğu gibi bazı fragmanlarda da ağırlık kabul edilerek konuşuluyor. Ya kendileri sorunu çok fazla bilinçli olarak ayıklamıyorlar, ayırmıyorlar ya da zaman içinde görüşleri değişiyor ya da fragmanları aktaranlar kendiliklerinden bir şeyler katıyorlar. O yüzden biraz onlara şunu ya da bunu yüklemede biraz şey olmaz. Yani kesin olamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Mesela bir tanesi şöyle. Atomlara ağırlığı yatsıdıklarının kanıtı olarak gösterilen şey bir fragman. Atomların the atoms have these three properties, shape, size and weight diyor İngilizce'de. Şekil, büyüklük ve ağırlık. Bu tabi atomcuların görüşü değil. Demokritos onlara, yani atomlara bunlardan ikisini verdi. Büyüklük ve şekil. Ama Epikürüs bu ikisine ağırlığı bir üçüncü olarak ekledi. Bu başka bir fragman. Yani ağırlığın atomlara eklenmesi atomculara ait değil. Daha sonra Epikürüs'ün yaptığı bir şey. Simplicius ise şey diyor, açıkça diyor ki Demokritos atomlarını doğal olarak devimsiz yaptı. Ve bunların nasıl devindiklerini açıklamak için de impact, vuruş, bunu kullanıyor. Yani atomlar deviniyorlar çünkü bir başka şey onlara vurduğu için deviniyorlar. Tabii yani o da aynı şekilde başka bir şeyin impactiyle, vuruşuyla açıklanacak ve bu böyle gidecek. Ağırlık kavramını Epikürüs veriyor. Weight. Ağırlık.
Tamamıyla farklı.
Evet, tabii. Solid diye bir kavram var İngilizce'de. Yani primary bodies or solids. Bu kitle olarak anlaşılabilir. Ama mass demiyorlar. Atomlar kütleli. Evet. O yüzden işte yani görüyorsunuz belli bir ince ayar yapmışlar. Ağırlığı reddediyorlar. Çünkü ağırlığı reddetmemeleri dediğim gibi kuvveti atomlara yüklemek olacak. Ama bunlar ağırlığı reddettikleri için aynı zamanda bu sefer vuruşlar çıkıyorlar. Devrim. Yani o atomlar birbirine vurarak ama o ilk vuruş nereden geliyor? Tabii. Yani evet.
Evet. Böyle bir şey mi yapmamız lazım? Bence önce bunları anlamaya çalışarak onları söylemesi için anlamaya çalışmalıyız. Bunları anlamaya çalışmaktan kastım. Şimdi tahmin ediyorum zamanında, bunların zamanında kullanmış oldukları sözler aynı olsa bile, bunların kullanmış sözler aynı olsa bile aynı şeyi ifade etmeye zorlanabilir diye düşünüyorum. Yani biz bugün sonsuzluk dediğimizde o mümkün sonsuzluktan kastettikleri şey aynı mı acaba?
Yani ağırlıktan
evet. Yani o insanların içinde bulunduğu işte bütünüyle koşullar ortamını düşünürsek onların ona göre sözlükler onların şeyleriyse işte yapı taşlarıysa yani o yapı taşlarıyla yaptıkları yapının
peki o zaman şimdi onu şey yapalım, biz yoklayalım, kendimiz yoklayalım. Yani böyle bir görüş var. Aynı şeyi düşünmüyor olabilirler diyor. Kesilmez. Atomos. Yani tomo, tomdan geliyor ve kesilmek, kesmek. Yani bunun pasif şekli, edilgin şekli.
Bugünkü atomu anlayışımızla o günkü atomu anlayışımız farklı olduğunu kabul
edelim. Abi, görgül olarak farklı. Yani bugünkü atom ama bugünkü atom kuramı zaten kendi içinde değişimlerden, başkalaşımlardan geçiyor. Rutherford'un modeli terk edildi daha yani şimdi burada modeller, kuramlar şey yapabilir, değişebilirler ama kavram değişmiyor. Yani ondan emin olmamız gerekiyor. Onu iyi yoklamamız gerekiyor. Yani modeller değişebilir, kozmolojiler değişebilir vesaire. Ama bir kavramı, atom kavramı, özdek kavramı, bunlar kavram olarak değişir mi ve değişim nasıl olur ya da ne anlama gelir? Bunu çünkü sözcüklerin semantiklerinin değişmesine felsefe açısından fazla bir önemi yok ya, onu saptayabiliyoruz. Ama kavram önemli. Evet evet, dinliyoruz.
Bugün
yeni ortaya atılan bir şey.
Yeni evet. Bir kavramın ne ifade ettiğiyle ilgili bilgimizin yahut da işte haznemizin, diyelim ki onun o kadar detaylandığı bir zaman sonraki şeyimiz aynı mıdır? Onun anlatmak istediğimiz şey aynı mıdır?
Anlatmak istediğimiz şeyler aynı değil.
Evet.
Semantik ayrımlar var. Ama semantik felsefede bizim dayandığımız basamak değil ya da araç değil. Kavram, düşünce. Yani onu, o ayrımı kabul edersek konuya bakış açımız değişecek. Çünkü yani anlamlar değişebiliyor, tasarımlar değişebiliyor. Yani atomu işte kimisi öyle düşünebilir, böyle. Çünkü atom zaten Demokritos'un kendisi tarafından tek biçimli bir şey olarak tanımlanmıyor. Üç tane atom var diyor, üç tip. Ya da atomun şeyleri var işte, bu değişiklikleri var. Yani büyüklük ve şekle göre bunlar değişiklik gösteriyorlar. Atom eğer ampirik atomsa o zaman zaten tek tip değil. Kavram olarak o tek tip. Yani kesilemez demesinin, eğer onu kavram olarak alırsak o değişmiyor.
Mesela kesilemezden geliyor değil mi? Halbuki parçalanamaz.
O semantik. İşte kavram olarak aynı. Bölünemez, kesilemez, parçalanamaz. Bunlar şey. Semantik ayrımlar ve kavram olarak atomu gösteriyorlar. Sonsuz. Ama tabii ki bu özdek alanında düşündüğümüz sürece atomdan söz edebiliyoruz. Yani nokta da bölünemez değil mi? Ve nokta fiziksel bir şey değil. Uzaysal bir şey. Yani uzayda olması anlamında fiziksel ama özdeksel değil. Nokta ve atom kavram olarak ikisi de bölünemez.
Çünkü kabul bir şey, şey maddeye tekabül eden olarak anlaşılıyor. Yani
hangisi?
Bir şey maddi, diğeri ise gayrimaddi yahut da kabul.
Nokta mı yoksa atomlar üzerine? Tabii yani evet.
Ben şunu soracağım. Kavramlar
evet.
Kavramlar bir yere götürüyor. Yani atom kavramı tek başına yere götürüyor. Bunun düşünce kurgumuz içinde bir önerdiği bir şey çevirdiğimizde bir yere götürüyor mu? Hayır. Bence götürmüyor ama yani çünkü yani atom kavramı yıllardır değişmiyor. Kavram
soyutlama olarak öyle duruyor. Evet.
Pratikteki şeyleri o kavramın içini dolduruyor. Yani son işte araştırmalarında o son haliyle kalıyor.
Evet. Ama bir dakika, şu var, son haliyle senin sözüne arasına giriyorum, o yüzden devam et. Araştırmalar bize atomun gelişmesi, bilimsel pozitif araştırmalar, görgü araştırmalar bize atomların atomlar konusunda şu şeyleri veriyor: kütleler, kuvvetler ve fiziksel devrimler konusunda yeni bilgiler elde ediyoruz. Ama bunların kendileri aynı sorunu yeniden getiriyorlar. Çünkü kütle, mesela diyelim ki kuarkın kütlesi şu kadar dendiği zaman, bu bir modern araştırmanın sonucunda yapılan bir tahmin, bir hesaplama. Şu kadar enerjiden bu kadar. Ama o araştırma bana kütlenin ne olduğunun yanıtını veriyor mu?
Tamam, onları
evet, bunlar felsefi sorular. Yani şu kadar gram olduğunu söylemek bir şey ama gramın ya da kütlenin ne olduğunu söylemek başka bir şey.
Yani kavram tek başına da bizi önermelerimizi yere götürmüyor. Yani şunu şöyle bir önermek, ağzı yoktan da her şey
evet.
Özgürdür önermesi aslında hiçbir şey söylemiyor. Çünkü adalet ve özgürlük de eşitlik nedir?
Onlar gerekiyor.
Bunlar tamam kavramlar ama evet. Yani kendi böyle bir cümle bir düşüncemizde ileriye bunun içini doldurmaya çalışıyor. Yani kendi başına böyle önermeler kurarak...
Ama bir insan pratiği... Şöyle bir şey var Zafer. Pratik dediğimiz zaman, yani insan davranışlarını mesela onu alalım. Bu davranışlar, insan davranışı, insan pratiği olarak teorisiz olabilir mi? Dayanak olan pratik, dayanak olan pratik teorisiz olabilir mi?
İkisi de teorisiz olamaz.
Evet, ben de onu demek istiyorum.
O zaman salt kavramlarla önermeler...
Salt kavramlarla soyut önermeler elde ederiz. Evet. Onu biliyoruz.
Çünkü karşılıklı etkileşim içinde olmalı. Yani atom kavramını evet. Bu anki günümüzdeki anlayışımızla bir yere bu sadece kavram yere götürmek. Evet, sadece kavram. Çünkü
tamam.
Atomu sürekli onu pratiğe dökmek. Yani atomu sürekli şu an bilgilerini
ama onu pratikte bilemeyiz. Neden bilemeyiz? Şu. Yani pratikte biz hiçbir zaman sonsuz küçüklüğe ulaşamayız. Ya da kesilemeze ulaşabilir miyiz?
Yani olur, tamam.
Pratik olarak gözlemle, bir teleskopla, mikroskopla ya da herhangi bir şeyle.
Ama saf kavramsal önermelerle bilgilere gidebiliriz. Yani saf kavramsal davranış.
Yani o zaten saf kavramsal demek eksik demek. Soyut demek. Ve burada bu atom bir soyutlama yani kavramların kendileri kendi başlarına alındıkları zaman soyutlamalar ve yani aslında soyutlamaları da o kadar küçümsememek lazım. Bütün bilimler bu soyutlamalarla Hayır. Sanmıyorum. Yani felsefeciler ya da bilimciler grama göre değil. Ben...
2 milyar yıl sonra
şunu dert yapsa o konuyu açıklaman gerek. O neresi bir şeyler ne geldi?
Şeyden geliyor diyorum. Yani saf kavramlarınla saf kavram suçlamalarla bir yere varamıyor. Yani o suçlamalarla
şimdi bak bir soru geldi.
Saf kavram diye bir şey var mı? Bir kavram ortaya attığımız zaman aslında bir science fiction'lar var.
Evet. Fanteziler.
Ama başta seyrettiğinde ne kadar mantıklı dediğimiz orada bir sürü şeyler üretiliyor. Düşünce olarak.
Ama fantezi onlar.
Sen fantezi de diyebilirsin. Tabii kavramlar çıkıyor orada bir
sürü. Orada da çıkıyor.
Ama orada şimdi onlar gerçekten yalnızca kavram mı? Yoksa yani insanın fantezileri veya çıkardığı ilk ortaya çıkan kavramlar gerçekten yalnızca havada bir düşünce mi? Yoksa o bizim ürettiğimiz veya gördüğümüz şekillerin gelecekteki devinimlerden kaynaklanan başka oluşumları mı? Şimdi pek saf kavram diye bir olay var mı?
Var. Bir saniye. Burada çok kritik... Bakın, saf kavram dediğimiz zaman bu tam olarak Parmenides'in varlık kipinde varlık taşıyan bir şey. Çünkü sadece kendisi, soyutlama.
Saf kavram diye bir şey olabilir mi?
Var, düşünüyoruz.
Adalet saf kavram demiyor. Adalet bugün insan toplumlarda belli bir kanunun uygulanmasıdır.
Adalet hakkın yerine getirilmesi. Yasanın uygulanması. Hakkın yerine getirilmesi, yasanın uygulanması demek dediğin gibi. Yani adaletin... böyle bu. Yani ben şey desem, türe ya da adalet hakkın gerçekleşmesidir desem bu şey gibi özdek kuvvet taşır gibi bir önerme. Soyut. Yani bu sadece bir düşünce. Ama realitede...
Ben de diyebilirim yani kırmızı bir saf kavramdır. Ya da ne bileyim ben aslında işte evet. 2 milyar yıl sonra havanın rengi kırmızıya dönüşeceksin dersen bu bir kavramdır.
Bu bir... Onda bir kavramda mantık var. Havanın evet. 2 milyar yıl sonra ne olacağı görgül, ampirik bir soru. Evet. Yani dünya olabilir ya da olmayabilir. Onu evet görgül ama mantıksal olarak ispatlayamayız. 2 sene sonra havanın ne olacağını mantıksal demek kavramsal demek. Ama 4 milyar Zafer 2 milyar dedi ben 2 daha ekliyorum 4 milyar sonra atom yine kesilemez olacak. Yani o mantıksal ve zamanla ilgisi olmamasının onu şimdi bunları Leibniz ayırıyor us gerçeklikleri ve olgu gerçeklikleri diye. Leibniz okursanız iyi olur o konuda. Yani çünkü havanın nasıl olacağı 2 milyar yıl sonra, bu gerçekten şey, görgül koşullara bağlı olan bir şey. Yani bunu mantıksal olarak çıkartamayız. Yarın bir futbol maçında kim kimi yenecek, kaç gol atacak, bu mantıksal olarak çıkartamaz. Olasılık. Olası mantık değil. O da zorunluluk. Zorunluluk olabilir diyorsun orada. Doğru. Atomculara yanlış demiyorlar. Bakın, yanlış denmiyor. Atomcuların genel kavramları kabul ediliyor. Yani açıklamaları, görgül açıklamaları yanlış. Onlar yani üç çeşit atom var büyüklükte. Varlığı tanımlamak. Yani varlık şimdi aslında burada bizim üzerinde. Evet. Şöyle konuşalım.
Her yerde aynı anlaşılan şey. Yani kavramın özneyinin de ondan sonra.
Yani onu düşünce tarzınıza göre söylüyorsun.
Hayır, düşünce tarzınıza
göre olmaz. Bence güzelliğin tanımıyla veya da güzelliği ben öyle tanımlayabilirim ki tamam ben sizin cinan farkı
olabilirim.
Ama gene güzellik o.
Size göre veya size göre olmamalı bu zaten.
Bu Platon'un düşünce, Platon'un düşünce tarzı. Yani bu en azından ne olduğunu merak ediyorsak bu şey. Yani burada evet sanırım siz benden daha uzun bir süre kaldınız. O yüzden verelim, mola verelim. O zaman şimdi şey esas bu kavramsal, yani bu kavramlar zemininde yine devam edelim bu şeye. Evet, aradan evet. Sonra ara verelim şimdi. Atomcuların, yani bu çalışma bir araştırma, bir hazır yanıtları pat pat pat ortaya atma şeyi değil. O yüzden her şey sorgulanabilir ve yani ona göre devam ederiz. Gideceğiz.
Tamam. Ben abiyle şey de söyledim ki, onlar da belki gelecekler.
Ha.
Yani bu şeyin geleceğiyle ilgili konuşuruz.
Tamam, basit gelecekler mi? Yani yani buraya yetişemiyorlar mı?
Ben söyledim, yetişebilirsiniz. Gene yetişemezseniz altın keke. Temiz altın keke gelecek. Elbise yaparım, beynim doldurur.
Hmm. Okey, tamam, şimdi çay içeriz.
Tamam.
Şuraya bir müzik koyayım da belki oturan olursa.
Vallahi güzel oldu.
Evet.
Ya şimdi o zaman da daha güzel oluyor müzik o şekilde.
Yani doğru.
Konuşmayı seviyor insanlar.
Belki de yani gelişiyor belki. Olur.
Gizli misin?
Gönderirim. Bisikletle şey yaparım. Bir saniye
ben
şuraya... Valla bakmam lazım. Ne on ya?
Bir de Aristeus.
Aristeus. Yani ikisi de Platon'da geçiyor aslında. Dianoia olabilir. Dianoia.
Yani bir hiyerarşi sırası var
evet,
böyle.
Evet, bir hiyerarşi.
Nu'yu biliyoruz.
Dianoia anlak. Daha anlak çok anlak. Mi? Evet. Yani Nous, Usa karşılığı.
Usa karşılığı.
Usa anlak ayrımı var.
Bu Dianoia bir aşağısı anlak olmuş.
Anlak. Ve anlak idealleri bilemiyor. Ya da kavramları.
Aristeus o zaman onun daha da bir altı.
Onun daha bir altı. O şey olacak. Aristeus.
Tasarım olabilir.
Tasarımsal bir şey. Yani imge ya da tasarımsal. Evet. Platon'da olacak bunlar. Çay içeriz
değil mi? Ben sana bir CD getireceğim tamam mı?
Niye?
Önümüzdeki hafta bir CD getireceğim sana.
Bir saniye.
Olabilir değil mi? Sizi getireceğim sana
önümüzdeki
hafta.
Merhaba. Şuna bakmayın. Bugün ilk defa katılabilir miyim?
Öyle mi? Sıra, gel sıra bu taraftan geçelim.
Biz epeydir başlamışsınız. Yeni sonradan dahil oldum.
Senin kitabını unutmadım. Şunlar.
Son zamanda kitapları bitirdim. Getirdim.
Aha, öyle mi? Çok iyi. Gel şey yapalım. Çay içmiyor musunuz? Evet aşağıda çay var. Çay ya da başka şeyler.
Şeyi sorayım, bugüne kadar neleri yaptınız diye sorsam çok geniş bir şey.
Buraya oluyor. Kadar geldik.
Kötü bir cevap.
Yani
neler evet, yaptınız buraya kadar geldik? Ben de niye sen bize açıkçası?
Şeyden başladık, Thales'ten başladık. Sen felsefe okudun mu ya da?
Yok belki.
Ne okudun?
Kendimi okudum. Yok okudum. Üniversitemizdim
ama
kendimi
okudum. Tamam, Foucault okumuşsun. Ha? Okudun mu? Foucault, Michael Foucault.
Hayır.
O söylediğin bazı şeyler orada var çünkü yani ha o şey Özlem miydi Özlem'in şeyi yok çünkü ben kim söyledi o şey arkada oturan şapkalı o Foucault konuşuyor yani bazı şeyler ona soralım söyle
şunu neleri hani bugüne kadar yakalayabilmem için nelere şöyle bir gözden geçirin diyorum
ideayenevi.com'a gir ideayenevi.com orada bütün kayıt ses kayıtları da var
nereye gireyim dediniz
ideayenevi.com www.
Buraya ne yaptınız? Güzel yemeğimi yoksun. Ne oluyor? Bu cevap da harika.
Sen gel.
Bayağı çözümlüyorsun bu işi.
Yani...
Örgüt cevaplar bunda.
Buna ama...
ama yani demek ki kadar
şey
çok
var.
Gelmiş ki bu sorular. O da çok sinirli.
Onu düşünerek ben orada düzenleme yaptım. Yani bu çalışma çok... şey bunları böyle zamanın boşluğuna atmamak lazım. Yani. Saklamak. Ve saklanıyor. Yani bunlar şimdi... En azından ara verelim. Yani kayıt oluyor.